Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yüksever. Değer yaratmanın formülü podcast'ın eserliyim. Kitap kulübümüzün 10. buluşmasında Adam Grant'in Orijinaller adlı kitabını konuştuk. Ekim ayında okuduğumuz. Kitap 2016 yılında yayınlanmış. Geleneklere uymayanlar dünyayı nasıl ileri taşıyor? Alt başlığıyla sunulmuş. Adam Grant kitap kulübümüzde okuduğumuz birçok davranış psikolojisi kitaplarına atıfta bulunuyor. İş hayatından rektör örnekleri biraz da akademik bir yaklaşım da sunuyor. Bu okumayı zaman zaman zorlaştırsa da dönüp dönüp okunabilecek bir referans kitap olabileceğini bize hissettirdi. Özellikle kitabın sonunda 20 maddeye toplanan etki yaratan eylemler de bu nitelikte. Kitap, orijinaller adını verdiği biraz aykırı düşünen insanların, sıradan insanların nasıl fark yarattıkları ve yaratabilecekleri üzerinde duruyor. Siz de orijinal yönlerinizin farkına varabilir ve geliştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu buluşmamızda söz alan ve görüşlerini aktardığım arkadaşlar da sırasıyla Berin Demirezer, İlker Aksoy, Hatice Ergüven Doydum, Müge İrfanoğlu, Nihat Yıldız, Belgin Elmas, Talha Çelik, Feyzan Çavuşoğlu ve Selim Uysal.
Adam Grant'in yabancı kaynaklardan da mesajlarını takip etmeye çalışıyorum mümkün olduğunca hali hazırda. Fakat hani Adam Grant'in kendi dili bana normalde ağır geliyor. Bu şeyde de var. Almak ve vermekte de var. Yani benim için Adam Grant'in dili biraz ağır olduğu için. Ama hani beğendim mi? Evet, gerçekten beğendim. Ertelememe noktasında da bu benim kendimde de hani süpervizyonlarımda aldığım bir şey zaten. Daldı ertelemek. Mükemmeliyetçi yapıya sahip olan insanların bir nevi şeyidir. En büyük engellerinden biridir ertelemek. Çünkü bütün koşullar ne eşyada her şey muhteşem olduğunda bir şeye başlamak ki bitirilen şey mükemmel olsun diye bir ön bilgileri vardır. Ama o muhteşem şartlar hiçbir zaman gelmeyeceği için beklemek zaman kaybını tetikler. O da kaygı ve korkuyu bir beraberinde getirir. Ama hani buradaki yaklaşım çok hoşuma gitti. Biraz daha böyle bir 360 derece incelemek, biraz daha düşünmek, araştırma yapmak, o zamanı verimli kullanmak, yine aynı iş için verimli kullanmak, belki de o hazırlık evresinde hani her şartın uygun olmasını bekliyor ya kişi. O şartları kendisi oluşturuyor belki de. Öyle olduğunu düşündüm. Öyle bir his bıraktı bende. Devam ediyorum. Bakalım ikinci, üçüncü okuyuşumda ne gelecek? Hangi fikirler gelecek? Şimdilik bunlar var bende.
Öncelikle çeşitli tespitlerim olacak kitap hakkında. Kitapta 252 alıntı var. Az evvel Berin'in dediğine de atıfta bulunayım. Yani 252 alıntı. Kitabın %10'u zaten bu bölümü açıklamayla geçmiş. Benim aklımda kalan kritik yerleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 18. sayfada girişimcinin bir kumarbaz olmadığını dile getiriyor yazar. Burada Naval'a da gönderme yaparak, yani girişimci bir şekilde yüzerliğini korumalıdır. Batmamanın yolunu bulmalıdır. Bu son zamanda önemli ve kıymetli bir fikir. 20. sayfada bir bölüm var, onu okumak istiyorum. Başarılı orijinaller bir alanda aşırı risk alırken bunu bir başka alanda aşırı ihtiyatlı davranarak dengelerler. Yani az evvel söylediğimi doğrular şekilde. Girişim işi kumar işi değil. Peki ben bu kitabı ne zaman okudum? Nisan ayında okudum. Çok değer verdiğim İnanç Ayar Hoca'nın podcastlerinde karşılaştım. Hemen baştaki podcastlerinde değinir ve bütün podcast serisi boyunca da sık sık bu kitaba ve Adam Grant'e göndermeler yapar. O manada kendisine huzurlarınızda şükranlarımı sunmak istiyorum. Önemli bölümlerinden bir diğeri, sezgi karşıtı bir şekilde hareket etmemizi söylüyor. Normalde sezgilerimiz bir girişim yaparken bir fikir etrafında yoğunlaşarak onun en iyi versiyonunu elde etmeye çalışmak şeklindeyken, işte orta yerlerde bir örnek vermiş. Gerçek böyle değil. Orijinaller bolca üretiyorlar. Yani bir mükemmel versiyon yerine Mozart 600, Beethoven 650, Bach 1000'e yakın eser üretmiş. Biz bunların 5'ini 10'unu biliyoruz. Picasso 1800'den fazla tablo üretmiş. Yani bolca üretmek çok kıymetli. Buradan işte artık motto haline gelmiş. Bolca üret, sürekli iyileştir ve etkin geri bildirim alacak arkadaşların bildirimlerini dinle. Bu kulağımıza küpe olmalı. Bir de stratejik erteleme var senin de dikkatini çektiğin. Malum bu yine son moda kitaplardan atomik alışkanlıklara tam zıttı bir bakış veriyor ama gerek Martin Luther King olsun, gerek Amerikan başkanlarından biri olsun, stratejik ertelemeyi yapabilmek için çok yetkin ve dolu olmanız gerekiyor. Ve üstün bir doğaçlama ve de bu alanın mümkün olduğu kadar konuşma, ya bu son dakikacılık büyük hatiplere mahsus bir şey gibi geliyor. Bir de bir alana daha dikkat çekmek istiyorum. Nobel kazanan bilim adamlarına baktığımızda bunların 22'sini diğer bilim adamlarına kadar, daha doğrusu 22 kat daha fazla sahne sanatıyla, 12 kat da edebi ürünlerle uğraştıklarını öğrendik. Yani hayatlarını farklı kişilerle hemhal etmiş, başka insanlarla beslenen insanlar daha fazla üretken oluyorlar sonucuna vardık. Bu kitap bir başvuru, başucu kitabı. Sık sık okunmalı, ara ara okunmalı ve sulandırarak da okunmalı. Çünkü kitap gerçekten konsantre. Herkese iyi akşamlar dilerim.
Adam Grant'ın işte Vermek Almak, mesela o kitabını okurken çok kolay okumuştum. Çok daha kolay akmıştı ve hani daha böyle özetleyebilmiştim kendi kafamda, filtreleyebilmiştim ama burada öyle yapamadım. Çok hani biraz önce sizin de dediğiniz gibi hani bir şey başlığı getiriyor, sonra onu bırakıyor, başka bir konuya geçiyor. Ondan dolayı çok dağıldım. Hani altını çizdim, bazı noktalar var ama yine de hani çok sevemedim ama böyle ara ara devam etmeyi planlıyorum. Çok kendimi veremedim kitabı okurken. Erteleme ile ilgili evet, başka kitaplarda farklı şeyler söyleniyor. Dolayısıyla hani burada tam tersi var. Yani bir yere kadar erteleme avantajlı belki ama bir yerden sonra da hani çok da son dakikacı olmamak da lazım. Plan da gerekiyor. İşte erteleme hem bizim o zihin tortusu dediğimiz şeyi yapıyor. Hani o kurcalıyor, oyalıyor ama farklı bakış açısı da kazandırıyor. Hani dozunda erteleme belki daha faydalı diyebiliriz. Onun dışında hakikaten bir sürü çok fikir üretmek, hani tek fikir üretmekten daha hani faydalı. Onların arasından zaten bir tanesi sıyrılıyor. Hani sadece bekleyip bekleyip bir tane fikir üretmek orijinalliği getirmiyor. Orijinalliğin hani bir kişilik özelliği olduğundan bahsediyor bir yerde. Hakikaten öyle olduğunu düşünüyorum. Hani doğuştan mı sonradan mı kazanılır? Onun bence hani sonradan da edinilebilir diye geliyor bana göre. Hani orijinal olmak için belki pek fazla alan, yani her alanda olmayabilir ama bazı alanlarda orijinal olabiliriz. Bir de bu şey, işte müttefiklerden, koalisyondan ve tek başına hareket etmekten bahsettiği bir bölüm var. Hakikaten o hani günlük yaşantımızda da çok yaşıyoruz onu. Ben hani biraz hep yanımızda olduğunu düşündüğümüz ama aslında en ufak bir hatamızda ya da çıkar çatışması olduğu zaman hemen arkasını dönecek insanlar var. İşte gerçekten kim olduğunu, ne olduğunu ya da bize karşı olduğunu bildiğimiz insanları belki yanımıza çekmek, onları yanımızda tutmak daha faydalı olur gibi geliyor. Bu da hani bazen ilerlemek ve başarı sağlamakta daha iyi. Çünkü diğer o ikircikli diye bir ifade kullanmış. Çok hoşuma gitti. Bundan sonra dilime katacağım. Hakikaten ikircikli insanlar bizi biraz engelliyor. Hani başta bir yere kadar çıkartıp sonra oradan aşağı bırakabiliyorlar. Hani ikircikli insanlardan korusun diyorum.
Ya ben de esasında tüm konuşan arkadaşlara çok paralel düşünüyorum. Ya ben bir akademik kitap okuyormuşum, araştırma kitabı okuyormuşum gibi hissettim. Çok bilimsel referans vardı. Hani belki bence okunmasının bir güçlüğü de oydu. Daha önce mesela yazanlar daha yazar ağırlıklıydı. Daha bir akademisyen olmasının belki Adam Grant'ın kitabın bu kadar zor okunmasına etkisi olabilir diye düşündüm. Çünkü hani çeviriyle ilgili de bir problem değil. Çeviri de gayet iyi bir çeviri ama dili çok ağır Bevrin dedi zannedersem. Hani gerçekten dili kitabı takip etmesi zor. Ben de zor okudum ama ben mesela yan hikayelerde çok güzel noktalar buldum kendime. Yani kitabın bütününde belki orijinallik şeyini, kurgusunu ben de tam kafamda oturtamasam da ben mesela çok, mesela bir fikrim varsa işle ilgili bunu nasıl sunmalıyım? Kimleri nasıl yanıma çekmeliyim? İşte nasıl bunu işte söylemeliyim konusunda çok hoşuma giden şeyler oldu. Yani işte demin bahsettik. Riski mesela hangi türde ifade ederseniz işte kazancı kaybı insanlar daha risk almaya yatkın olur. Ya da grupta hangi tarz yöneticileri yanınıza çekmek için nasıl aksiyonlar almalısınız gibi şeyler çok hoşuma gitti. En çok da hoşuma giden, en aklıma şey yapan ki hatta birazcık daha bununla ilgili kaynak bulabilir miyim diye araştırıyorum. Sayfa 72 diye not almışım. Norbert Schwartz'ın bir araştırmasını söylüyordu. Bir şeyi düşünmek ne kadar yaygınsa o kadar önemli ve yaygın olduğunu farz ediyoruz. Elde etme kolaylığını bilgi olarak kullanıyoruz. İşte hayatındaki 3 olumsuz şeyi yaz deyince insanlar bir şeyler yazıyorlar ama 10 taneyi yazamayınca hayatlarının olumlu olduğunu düşünüyorlar. Ya da tam tersi. Mesela ben bunun birçok noktada kullanılabilir bir şey olduğunu düşünüyorum. Hiç bu perspektiften bakmamıştım. Bana gerçekten ışık açan bir nokta oldu. Bu tarz bunlar gibi böyle ufak ufak çok güzel bilgiler vardı diye düşünüyorum içinde. Ama hani genel baktığımızda hani gerçekten okumak çok efor harcattı ve hani tortu olarak da çok net de bir şey kalmadı. Böyle hikaye olarak mesela önceden okuduğumuz kitaplarla ilgili ben şu an bile konuşabilecek rahatlıktayım. Çünkü aklımda çok kalan şey var ama hani buradan ne kaldı deseniz bir hafta sonra, 10 gün sonra ne kalır? Ben de soru işareti açıkçası.
Ben biraz farklı olarak kolay okunduğunu düşünüyorum. Bu tarz şeyleri seviyorum ben çünkü. Müge Hanım'ın dediği gibi o öykü öbekleri çok güzel. Öykü öbeklerini birbirine bağlayan hatları izlemek belki biraz bu tarzı yeni okuyanlar için zor olabilir ama ben çok hoşlanarak okudum açıkçası. Tamamını bitirmedim ama bir de tarzım gereği ille sayfaları takip ederek okumuyorum. Böyle bölüm bölüm okuyorum. Aklımda kalan cümle başarının sırrı içtenliktir. O çok hoşuma gitti mesela. Bir de zaten kitabın ana tezi orijinal olmak ille bir dahi olarak doğmayı gerektirmiyor. Gayet sıradan, gayet düzenli insanların fikirlerinde ısrar ederek, bunu savunarak yılmadan devam etmeleri aslında orijinalliği doğuruyor. Ben öyle anladım en azından. Örneğin o genç çocukların pahalı gözlük çerçevelerinden, pahalı gözlüklerden bıkıp bir şekilde internetten gözlük satma fikrini geliştirmeleri ama bunu yaparken de işte işlerinden ayrılmamaları vesaire. Çok güzel örneklerle birbirine bağlamış. İlker Hoca da güzelce değindi o şeyin, Martin Luther King'in öyküsü o kadar hoşuma gitti ki gece yarısı açtım adamın konuşmasını dinledim. Şu I Have a Dream konuşmasını ve dediği doğru İlker Bey'in, belki hani pratik erteleme muhabbeti biraz böyle dolu dolu dolu insanların yapacağı bir şey gibi ama zaman zaman herhalde sıradan insanların da işine yarayacak bir şey hiç bilmiyordum. Orada okuyunca öğrendim ki aslında o konuşmanın akılda kalmasına neden olan cümleyi arkadan Mahaya Jackson adama fısıldamış, üstelik zorlamış adamı, hadi şunu söyle, şunu söyle demiş. Adam ondan sonra kağıdı elinden bırakıp I have a dream diye başlamış konuşmaya. Bunu bilmiyordum mesela, çok hoşuma gitti ve kitap bu tür böyle küçük şeylerden oluşuyor. Bir de yine Müge Hanım dediği gibi iş dünyasında kullanılabilecek çok ilginç, hoş anekdotları ve bilgileri de aktarıyor. Mesela ben kurumsal iletişimciyim, insan kaynaklarıyla çok çalışıyorum ve o 20 maddenin birinde diyor ki kültürünüze, şirket kültürünüze uyan insanları işe almayın. Şirket kültürünüzü geliştirecek insanları işe alın. Katkıda bulunacak insanları işe alın diyor ki bu çok kritik bir şey aslında. Yani insan kaynakları görüşmeleri yaparken hep böyle bunun tam tersini yapar. Bunun gibi ilginç öykü öbeklerine yedirilmiş çok hoş fikirler var. Ben çok sevdim kitabı.
Çok beğendiğim bazı kavramlar var. Onlardan bahsetmek istiyorum izninizle. Modern üretken vasatlığı diyor mesela. Bu kavramı çok beğendim. Bir akademisyen olarak özellikle dikkatimi çekti. Diyor ki insanların uzmanlığı ve deneyimi ne kadar çok artarsa belirli bir dünya görüşüne o kadar saplanıp kalıyorlar diyor. Maalesef diyor kendi alanımızda bildiklerimizle prototiplerimizin tutsağı oluyoruz diyor. Şimdi bu akademi dünyasında çok sık rastladığımız sorunlardan birisi uzmanlaşmak insana ne kadar güven veriyorsa o kadar da konfor alanının dışına çıkmayı zorlaştıran bir şey oluyor maalesef. Farklı görüşlere o kadar uzak kalabiliyoruz. O konfor alanından çıkma riski daha da büyüyebiliyor bizler için. Orada pandemi döneminde özellikle bu çevikliğin önemini ne kadar önemli olduğunu anladık. Yani uzmanlıklarımızı değerini bilmekle beraber aynı zamanda da her şeyin bir anda değişebildiğini ve ne kadar çevik olursak, ne kadar uyum sağlayabilirsek o kadar da başarılı olabildiğimizi gördük. Ama korkuyorum ki tekrar yüz yüze eğitime geçmekle beraber öğrendiklerimizi ya da öğrenmeye başladıklarımızı unutarak tekrar eski alışkanlıklarımızı, o prototiplerimizi döndüğümüzü de bir yandan görüyorum genel olarak. O da üzücü bir şey diye düşünüyorum. Olumsuz eleştirilerde bulunanların %14 daha zeki oldukları düşünülüyor diye bir çalışma sonucu vardı. Bunu da yine üzülerek okudum. Çoğunlukla da yaşıyorum aslında. Olumlu düşünenleri Pollyanna gibi naif görünmekle suçluyor insanlar. Bunu da biliyorum, dediğim gibi bireysel olarak da yaşadığım sorunlardan birisi. Olumsuz eleştirici düşünenler daha zeki görünüyor. Olumlu düşünenler de daha zayıf görünüyor. Yeni fikirleri kabul ettirmenin de zorluğunu da yine yaşayan bireylerden birisi olarak Adam Grant'e çok katıldım burada. Ama işte ısrar ederseniz, inanırsanız, pes etmezseniz insanların o alışıldık fikirlere uyum sağlamasının kolaylığını açıklıyor ya, artık alışıldık hale getirecek kadar pes etmeden devam etmek gerekiyor demek ki diye düşündüm. Burada kadınlarla ilgili yine maalesef diyeceğim, bilinen gerçeklerin günümüzde de değişmediği, yargıların, kalıp yargıların halen devam ettiği, işte erkeklerin iddiacı, kadınların toplum yararını gözeten rollerde olmasının beklendiği, erkeklerin liderlik rolleri yakışırken işte kadınların buyurgan olduğu ve değersiz olduğu bu rolde yine anlatılmış. Cinsel tacizin altında yatan motivasyonun da cinsel dürtülerden daha çok kadınların bu kendileri içilen biçilen rollere uymadıkları sebebiyle cinsel tacize daha çok mağdur kaldıkları, işte özgüvenli, baskın ve bağımsız kadınların da cinsel tacize daha çok maruz kaldıkları gibi korkunç bir gerçek kitapta da tekrar anlatılmış. Ben erteleme konusundaki fikirleri çok sevdim burada. Eski Mısır'da ertelemenin iki anlama geldiği söyleniyor. Birisi tembellik, birisi de doğru zamanı kollamak. Sanırım burada ertelemekle kasıt kuluçkaya yatmak. Yani o fikri son anda üretmek için belki birazcık ekstra becerilere, yeteneklere, zekaya sahip olmak gerekiyor ama o fikir kafamızın arkasında bir yerlerde kuluçka olarak duruyor. Aslında bizim kafamızı meşgul ediyor. Bıraksak düşünmeye başlıyoruz. Az zaman kaldıkça farklı boyutlarını görmeye başlıyoruz olayların. Ben de onu kendi hayatımda pek çok kez yaşıyorum. Sizler de yaşıyorsunuzdur eminim. Çok az zaman kalınca o kadar odaklanıyoruz ki işin ya en önemli noktalarına değiniyoruz ya farklı açılardan değinmeye başlıyoruz. O yüzden erteleme tembellik olmadığı sürece gerçekten bize katkı sağlıyor diye düşünüyorum.
İki tane kavram aklımda kaldı benim. Çok hoşuma da gitti. Yanlış pozitifle yanlış negatif. Daha önce şahit olmamıştım. Çok böyle nokta atışı, hayatımızda her zaman belki düştüğümüz, böyle bir iş girişiminde böyle bir tuzağa düştüğümüz bir yanılgı aslında bu. İşte başarılı olmasını umduğumuz halde olmayan ya da eleştirildiği halde başarılı olan. Bunu literatürüme koydum. Bundan sonra belki kullanırım diye düşünüyorum. Bir de serik etkisinden bahsetti iki sayfa. O da çok güzeldi. Sonra tabii bir baktık sahte bir etkiden. Ama ne kadar doğru bir anlatım. Çünkü medya bize bunu aslında empoze ediyor. Biz hep böyle şeylere inanıyoruz. Gündemimize oluyor. Sonra da bir bakıyoruz. Aslında o etkiye kapılmışız. O da çok keyifliydi. Erteleme konusunda ben de benzer aslında şeyler düşündüm Berlin Hanım'la. Ama şöyle, ben ertelemeyi sevmeyen bir insanım. Her şeyi zamanda yapmayı, hani mükemmeliyetçi değilim ama zamanında olduğunda daha kendimi huzurlu hissediyorum. Ama erteleme de kötü bir şey değilmiş. Bundan sonra belki hani biraz daha kendimi o konuda rahat bırakabilirim. Çok aceleci davranıyordum çünkü. Bir diğer tarafı da tabii aile danışmanı olduğum için çocuklarımızın doğum sıralarının etkisi. Tabii biz bunu eğitim esnasında öğrenmiştik. Karakterimizi şekillendiriyor, çocukların davranışlarını şekillendiriyor ama demek ki o fikir üretme kısmında da aslında tetikleyici bir unsuru varmış. Bu da kıymetli. Ben bunu seanslarda herhalde kullanırım diye düşündüm. Güzel bir veri oldu bana da.
Gezgin Zilla adlı bir kullanıcının kitap özetini biraz inceledim. Oradan aldığım notları paylaşmak istiyorum. Belki en azından arkadaşlarımızın da belki okudukları anlara tekrar gitmiş oluruz. Kitabın kapağında şöyle bir cümle varmış George Bernard Shaw'ın. Mantıklı insan dünyaya uyum sağlar. Mantıksız olansa ısrarla dünyayı kendine uydurmaya çalışır. O yüzden tüm ilerlemeyi mantıksız insanlara borçluyuz diyor. Tabii buradaki mantıksızı tırnak içerisinde alabiliriz. Yani olaylara farklı bakış açısıyla, yani normal düz bakmamakla ilgili herhalde bir yönlendirme yapıyor. Bir de gene kitabın içerisindeki şu örnekleme de hoşuma gitti. Yani bir deney sonucunu paylaşmış. Müşteri hizmetleri çalışanlarının bilgisayar kullanımından yola çıkarak bilgisayarları olduğu gibi kullananlar, yani örnek olarak mesela diyelim Windows'la birlikte gelen Internet Explorer, Edge gibi web tarayıcılarını kaldırıp da veyahut da onlara alternatif olarak Chrome veyahut da Firefox kuran kişilerin diğerlerine göre daha başarılı olduğunu tespit etmişler. Aslında bütün işin özü meraka dayanıyor. Yani araştırma isteği ve merak. Farklı olana da bir hak verme, daha farklısı, daha iyisi var mı düşüncesine sahip olmak aslında hayatta başarıyı sağlamamıza yardımcı olan en büyük etkenlerden bir tanesi. Bunun yanı sıra bir şeyi ne kadar çok görür, duyar ve ona dokunursak o kadar alışırız ve bizim için tehdit olmaktan çıkar diyor. Yani olaylara alışkanlık kazanmakla onlarla aramızdaki, yani bir şey zararlı olsa bile biz onu normal kabul edip ona alışkanlık duydukça onu bir tehdit olarak görmeyiz diyor. Bir de bizde bugün işini yarına bırakma ile böyle benzer fakat farklı bir mantığı anlatmak için de Mark Twain'in bir sözünü paylaşmış yine. Yarının işini asla bugünden yapma diye. Yani anı yaşama adına bir paylaşımda bulunmuş.
Çok uzun zamandır bir şeyler okuyamayan biri olarak ben çok keyif aldım kitaptan. Yani çok hoşuma gitti. Hani sabahleyin okuduğum yerleri eşimle falan konuştum. Bazı şeyler benim diğer yerlerden okuduğum ya da tanıdık olan şeylerin tekrarı olan birçok şey vardı ama bir kitabın ön sözü bile bence çok kuvvetli. Yani ön sözü çok hoşuma gitti. Ön sözde bir şeylerin altını çizebilmek beni etkiledi mesela. Bu direkt beni vuran şeyler. Kimi insanlar fark yaratabilir ama çoğunluk yaratamaz. Hani bence bu çok kritik bir şey çünkü bu sözü ben bir iş yaptığımda bir müşterimden duymuştum. Feyzan Hanım fark yarattınız demişti bana ve çok hoşuma gitmişti. Ben inanıyorum ki farklı ve daha iyi olmak hani çok kritik bir şey girişimcilikte de, yani baktığımız zaman çok da işimize yarayan bir şey olduğunu düşünüyorum ve bu ilk cümleyle zaten hani beni orada içine aldı diyebilirim size ön söz tarafında. Bir de ön sözde yine bir dostla ilgili bir tanımı vardı. O çok hoşuma gitti. Hani sizin görmediğiniz özelliklerinizi görür, sizi yukarı çeker. Bu da çok bence kıymetli bir şey. Yani kıymetli bir tanım dostlukla ilgili. Ve şeyde birkaç örnekte benim çok aklımda kalanlardan bu Carmen Medina sayfa 65'te. O bence çok kritik, hani en azından benim şu anda içinden geçtiğim bir takım konularda bana çok yardımcı oldu. Siz öngörebildiğiniz doğruları nerelerde, ne zaman, ne şekilde söylemelisiniz, dile getirmelisiniz? Bunun için zamanlamanın, o şirketteki pozisyonunuzun, hani birçok şeyin etmen olduğunu bunun içerisinde. Sonradan ilk başta dinlenmeyen şeylerin sonra nasıl dinlendiğini ve dikkate alındığı. Hani bunlar çok bence kritik bilgiler diye düşünüyorum. Bir de Bridgewater, onu ben bilmiyordum. Bilenleriniz varsa ben affedin. Bilmiyordum, ben bayıldım. Yani dedim muhteşem bir yapı. Tam kafamda hani hayal ettiğim, düşündüğüm, insanların konuşmasına olumsuz eleştirilerine üst yöneticilere kadar izin veren, ve bunu dikkate alan bir ortamda olmak belki zordur ama böyle dışarıdan şimdi bakınca keyifli gibi gözüküyor bilmiyorum ama beni çok açıkçası etkiledi. Onu çok beğendim. Bir de bu hani öncüler, işte yerleşimciler, bu şirkette çok yaşadığınız, ilk bir pazara ilk girdiğinizde her zaman sizin en iyi olacağınız anlamına gelmiyor diyor. Mesela sizin bir ilk olmak başarıyı getirmiyor. Araştırmalara göre dediğim farklı ve iyi olmanın, az önce de vurguladığım gibi ön söz noktasında hani başarıyı daha çok kucakladığını söylüyor.
Feyzan şeyden bahsedince bu Carmen Medina'dan benim de hani demin Nihat Bey bahsetmişti galiba Martin Luther King'i dinledim diye akşam koşusu. Ben de Carmen Medina'yı araştırdım. Yani benim de çok dikkatimi çeken bir örnek. Hatta kitabı falan varmış böyle bayağı bir özgeçmişini falan okudum. Onunla bağlantılı olarak esasında bu şeyin bir sözü çok dikkatimi çekmişti. Coppola'nın, Francis Ford Coppola'nın hani bir kuruluşu direkt karşınıza almayın. Önce içine girip kendiniz bir yer edinin, ondan sonra içinden hani şey yapın. İşte o bağlamda güç ve statü, statüyü nasıl kazanırsınız, statüyü kazanmadan gücü kullanım. Hani bu konuda da çok güzel açılımlar vardı o yan hikayelerde esasında. Şimdi konuştukça tabii onlar daha hafızanın üstüne çıkıyor. Çok çok güzel noktalara dokunmuş. Yani gücü ne noktada kullanmalısınız, statüyü kazandıktan sonra nasıl daha etkili oluyor, insanlara nasıl daha yön verebiliyorsunuz. Bir an aklıma geldi, paylaşmak istedim tam üzerine.
Tam şey diyecektim, muhalefet etme zorunluluğu getiriliyor, hatta ödül veriliyordu. Apple'da mı veriliyordu?
Evet, Steve Jobs.
Steve Jobs veriliyordu. Her ay onu en iyi ikna eden, farklı düşünen kişiye ödül veriyordu. Bu bizim toplumumuzda ve kültürümüzde biraz yabancı olan bir kavram ama ne kadar ihtiyacımız olan bir kavram aslında. Muhalefet edenler çok fazla hoş görülmüyorlar diyeceğim, farklı düşünenler. Bu kitaptaki fikirlere biraz uzak olduğumuzu ben de okudukça maalesef gördüm. Bir şey daha hatırladım, buraya not almışım. Orijinalliğin doruğuna ne zaman vardığımızı ve burada ne kadar kaldığımızı düşünce tarzımız belirler diyor. Düşüncelerimizin yine ne kadar önemli olduğunu savunuyordu. Orası da hoşuma gitmişti. Başarı ve başarısızlık arasındaki farkı da %42 oranında zamanlama belirler. Neyi ne zaman söyleyeceğinizi, işte insanları sizin fikirlerinizi anlamaya, duymaya hazır hale nasıl getirebileceğiniz konusunda gerçekten çok güzel stratejiler vardı. Bir de daha da söyledi ama biz hep tam tersini bilirdik, bugün işini yarına bırakma diye. Yarın işini bugünden yapma sözünü de acırıcı bir insan olarak çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Bundan sonra onu uygulamaya karar verdim.
Orijinalliğin ya da orijinal insanların işte bunun çok zeki olmakla alakası olmadığını, işte çocukken onların en dahi çocuklar olmadığından falan bahsediyordu. Bu önemli bir nottu benim için. Ama işte orijinal olmanın daha çok öğrenmekle ve farklı fikirleri denemek, işte deneyimlemek yoluyla daha fazla çözüm üretmek yoluyla olduğundan bahsediyordu. Daha fazla probleme çözüm üretmek bahsediyordu. Bu benim için önemli bir nottu. Yine çocuklarla ilgili, aileyle ilgili daha doğrusu, çocuk yetiştirmenin ya da yetiştirme yöntemlerinin çocuğun gelişiminde, orijinal bir çocuğun gelişiminde çok etkili olduğunu söylüyordu. Hatta bunu okurken senin son yaptığın podcast'ı da aklıma gelmişti. Orada şeyi soruyordum. Podcast'te işte nasıl bir çocuktunuz, tek çocuk musunuz vesaire gibi sorular vardı. Sonra onu dinlerken bu kitaptaki şeyler aklıma geldi. Burada da şeyden bahsediyordu, işte daha geç, daha sonra doğan çocukların daha fazla risk alma eğilimlerinin olduğundan falan bahsediyordu. Konuları, bunları not almışım. Bir de çocuklara, yani kurallara uymanın yanı sıra bazen işte kural dışına çıkmanın, orijinal şeyler yapmanın ya da işte onlara çok fazla disiplin altına sokmamanın da orijinalliği yaratmak bakımından önemli olduğunu söylüyordu.
Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından, kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.